Item 19, Nemesis, Joe Nesbo, sayfa 268. 24. Bölüm, Sao Paulo. Raskol hafifçe gülümsedi ama bunun içten bir gülümseme olup olmadığı belli değildi. Harry öyle olmadığını tahmin etti. Bir arkadaşın Mısır'da bir telefon numarasının izini sürüyor demektedir Raskol. Harry adamın alaycı konuşup konuşmadığını anlayamadı. El Tor'da dedi Harry, avucunu sandalyesinin kolçağına sürterek. Yoğun bir rahatsızlık duyuyordu. Steril ziyaretçi odasında bir kez daha oturduğu için değil, burada olma sebebi yüzünden. Bütün seçenekleri gözden geçirmişti. Borç almayı, bir yerine Möller'e her şeyi anlatmayı, Ford Escort'u sürekli götürdüğü tamirciye satmayı. Ama gerçekçi düşündüğünde tek şansı buydu, tek mantıklı yol buydu. Delilikti de bir yandan. O telefon numarası sıradan bir numara değildi de Harry. Bana e-posta gönderen kişiyi bulmamızı sağlayacak. O e-postalarda öyle ayrıntılar var ki yazan kişinin Anna'nın ölümünden hemen önce onun yanında olduğunu kanıtlıyor. Ve arkadaşın ISP'nin sahiplerinin 60 bin Mısır poundu istediklerini söylüyor. Yani ne kadar? Aşağı yukarı 120 bin kron. Ve sen bu parayı benim vermem gerektiğini düşünüyorsun. Bir şey düşünmüyorum, sana durumu anlatıyorum sadece. Para istiyorlar ve bende yok. Raskol parmağını üst dudağında gezdirdi. Bu neden benim problemim olsun ki Harry? Bir anlaşma yaptık ve ben üstüme düşeni yaptım. Ben de yapacağım ama parasız daha uzun sürecek. Raskol başını salladı, kollarını kaldırdı ve Harry'nin çingene dili olduğunu varsaydığı bir dilde bir şeyler mırıldandı. Einstein telefonda umutsuz konuşmuştu. Doğru sunucuyu bulduklarının kesin olduğunu söylemişti. Ama bir barakada duran, paslı, uğuldayan ama çalışan antika bir makineyi ve üç deveyle bir paket Amerikan sigarası isteyen türbanlı bir at taciri de bulacağını sanmıştı. Oysa klimalı bir ofise girmişti ve oradaki masanın ardındaki genç, takım elbiseli Mısırlı, gümüş çerçeveli gözlüğünün ardından bakarak ona fiyatın pazarlıksız olduğunu, ödemenin izi sürülemez banknotlarla yapılması gerektiğini ve teklifin 3 günlüğüne geçerli olduğunu söylemişti. ''Görev başındayken benim gibi birinden para aldığın duyulursa olabilecekleri düşünmüşsündür herhalde.'' ''Görev başında değilim.'' dedi Harry. Raskol kulaklarını avuçlarıyla okşadı. ''Sun Tzu der ki, olayları kontrol edemezsen onlar seni kontrol eder. Sen olayları kontrol edemiyorsun Spioni, yani falso yapıyorsun. Falso yapan insanları sevmem. Dolayısıyla bir önerim var, durumu ikimiz için de basitleştirelim. Bana bu adamın ismini ver, gerisini ben hallederim.'' ''Hayır.'' Harry sertçe masaya vurdu. ''Gorillerinin onu dövmelerini istemiyorum. O adamın hapse atılmasını istiyorum.'' ''Beni şaşırtıyorsun Spioni. Seni doğru anladıysam zaten hassas bir durumdasın. Adaletin olabildiğince acısız yerine gelmesini neden istemiyorsun?''
''İntikam yok. Anlaşmamız buydu.''
Raskol gülümsedi. ''Çetin cevizsin Hall. Bunu severim. Anlaşmalara da saygı duyarım. Ama hata yapmaya başladın.'' O adamın aradığımız kişi olduğunu nereden bileyim?
Yazlıkta bulduğum anahtarın Anna'nın anahtarının aynısı olduğunu gördün.
Şimdi de tekrar benden yardım istemeye geldin. Bu durumda bana bir şeyler daha vermelisin.
Harry yutkundu. Anna'yı bulduğumda ayakkabısında bir fotoğraf vardı.
Devam et.
Bence katil tarafından vurulmadan önce o fotoğrafı ayakkabısına saklamayı başardı. Katilin ailesinin fotoğrafı.
''Hepsi bu mu?''
''Evet.'' Raskol hayır dercesine başını salladı. Harry'e bakıp sonra tekrar başını salladı.
''Burada kim daha aptal bilmiyorum. Arkadaşının seni kandırmasına izin veren sen mi? Paramı çalıp da saklanabileceğini düşünen arkadaşın mı?''
Adam derin derin iç geçirdi.
''Yoksa sana parayı vereceğim için ben mi?''
Harry mutluluk en azından rahatlık hissedeceğini sanmıştı. Midesinin iyice kasıldığını hissetti sadece.
''Parayı yatırman için hangi bilgiler gerekiyor peki?''
''Arkadaşının adı, bir de Mısır'daki bankanın, parayı alacağı bankanın ismi yeterli.'' ''Bir saat içinde söylerim.'' Harry ayağa kalktı. Raskol kelepçeden kurtulmuşçasına bileklerini ovuşturdu.
''Beni anladığını sanmıyorsundur umarım Spioni.'' Gözlerini kaldırmadan usulca söylemişti bunu. ''Harry kala kaldı, ne demek istiyorsun?''
Ben çingeneyim. Dünyam tersine bir dünya olabilir. Çingene dilinde tanrı nedir bilir misin?
Hayır.
Devel, şeytan. Tuhaf değil mi? Ruhunu satıyorsan onu kime sattığını bilmen iyidir, spiyoni.
Halvorsen Harry'nin bitkin göründüğünü düşünüyordu.
Bitkinden kastını söyle dedi Harry ofis koltuğuna yaslanarak veya boşver söyleme.
Halvorsen Harry'ye işlerin nasıl gittiğini sordu. Harry'nin gitmekten kastını sorması üzerine de iç geçirip şansını Elmer'le denemek üzere ofisten çıktı. Harry Raquel'den aldığı numarayı çevirdi ama Rusça konuşan sesi duydu yine ve sesin yanlış numara dediğini varsaydı. Bunun üzerine Bjarne Möller'i arayıp iz üstünde olduğu izlenimini uyandırmaya çalıştı. Möller pek ikna olmamış gibiydi.
İyi haberler istiyorum Harry. Zamanını nasıl geçirdiğini rapor etmeni değil.
Beate geldi. Videoyu 10 kez daha izlediğini ve infazcıyla Stine Gretten'in birbirlerini tanıdıklarından artık emin olduğunu söyledi. Bence kadına öleceğini söyledi en son. Kadının gözlerinden belli. O gözlerde hem meydan okuma hem de korku var. Savaş filmlerindeki, idam edilmek için sıraya dizilen direniş savaşçılarının gözlerindeki ifadenin aynısı. Sessizlik. Hey! Beyat elini Harry'nin gözlerinin önünde salladı. Bitkin görünüyorsun. Harry Auna'yı aradı.
Ben Harry, öldürüleceklerini bilen insanlar nasıl tepki gösterirler?
Auna kıkırdadı.
Odaklanırlar dedi zamana.
Peki korkarlar mı, paniğe kapılırlar mı?
Duruma göre değişir. Nasıl bir cinayetten bahsediyoruz?
Başka insanların önünde, bir bankada.
Anlıyorum, seni 2 dakika sonra ararım.
Harry beklerken saatine baktı. Telefon 120 saniye sonra çaldı.
Ölüm süreci tıpkı doğum süreci gibi çok karmaşıktır dedi Auna. İnsanların öyle bir durumda saklanmayı içgüdüsel olarak istemelerinin sebebi yalnızca kendilerini fiziksel olarak savunmasız hissetmeleri değildir. Başkalarının önünde öldürülmek çifte cezadır. Çünkü kurbanın mahrumiyetinin akla gelebilecek en kaba şekilde ihlal edilmesidir. İnsanların hücrelerinde değil de halkın karşısında idam edilmelerinin suçu önlemekte daha etkili olduğunun düşünülmesinin sebeplerinden biri buydu.
Ancak bazı tavizlerde bulunuluyordu. Örneğin celladın maske takması zorunluydu. Çoğu insanın sandığının aksine bunun sebebi celladın kimliğini gizlemek değildi. Onun mahallenin kasabı ya da halat imalatçısı olduğunu herkes biliyordu. Maskenin sebebi idam edilecek adamın ölüm anında yanında bir yabancının olduğu hissine kapılmamasıydı.
Banka soyguncusu da maskeliydi.
Maske kullanımı başlı başına bir psikolojik araştırma sahasıdır. Örneğin şu çağdaş fikir maskenin özgürlüğümüzü elimizden aldığı fikri tersine çevrilebilir. Maskeler kişiselliği özgürleştirici şekilde ortadan kaldırabilir. Maskeli baloların Victoria dönemindeki popülerliğini başka nasıl açıklayabilirsin? Veya cinsel fantezilerde maske kullanılmasını. Banka soyguncularının maske takmak için daha sıradan sebepleri vardır elbette.
Olabilir.
Olabilir mi?
Bilmiyorum dedi Harry iç geçirerek.
Sesin?
Yorgun geliyor. Görüşürüz.
Harry'nin yeryüzündeki konumu güneşten yavaşça uzaklaştıkça hava giderek daha erken kararmaya başlamıştı. Harry Sophie sokağında yürürken Ali'nin dükkanının önündeki limonlar küçük sarı yıldızlar gibi parlıyordu ve yağmur ince ince sessizce yağıyordu. Harry ikindiği paranın Eltor'daki bankaya aktarılmasıyla uğraşmakla geçirmişti. Bu iş çok zor olmamıştı. Harry Öystein'la konuşup ondan pasaport numarasını ve kaldığı otelin yanındaki bankanın adresini almış, sonra da bu bilgileri hapishanedeki mahkum gazetesi geri dönen hayalete Sun Tzu ile ilgili bir yazı yazmakta olan Raskol'a telefonla vermişti. Artık beklemek kalmıştı sadece. Harry apartman kapısına vardı. Tam anahtarlarını arayacakken arkasındaki kaldırımdan gelen hafif ayak seslerini duydu. Arkasına dönmedi, alçak hırıltıyı duyana dek. Aslında şaşırmamıştı. Düdüklü tencereyi durmadan ısıtırsanız eninde sonunda bir şey olur. Köpeğin gece gibi kara yüzü sergilediği dişlerinin beyazlığıyla tezat oluşturuyordu. Apartmanın kapısının yukarısındaki lambanın loş ışığı, hayvanın iri azı dişinden sarkan salyayı ışıldatıyordu.
Sessiz dar sokağın diğer tarafındaki garaj girişinin gölgelerinden gelen tanıdık bir ses, "Otur," dedi. Rottweiler ıslak asfalta geniş ve kaslı arka ayaklarının üstüne gönülsüzce oturdu. Ama parlak ve kahverengi gözlerini, ki yavru köpek gözlerine hiç benzemiyorlardı, Harry'nin üstünden bir an olsun ayırmıyordu. Yaklaşan adamın yüzüne kepinin gölgesi düşüyordu.
"İyi akşamlar Harry, köpeklerden korkar mısın?"
Harry karşısındaki kırmızı ağza baktı. Aklına önemsiz bir bilgi geldi. Romalılar Rottweiler'ların atalarını Avrupa'yı fethetmekte kullanmışlardı.
"Hayır, ne istiyorsun?"
"Sana bir teklifte bulunmak istiyorum. Senin nasıl derler?"
"Teklifin neyse söyle Albu."
"Ateşkes." Arne Albu kepinin önünü kaldırdı. Çocuksu bir adayla gülümsemeye çalıştı. Ama önceki kadar etkileyici olamadı.
"Benden uzak dur, senden uzak durayım."
"İlginç, uzak durmazsam ne yaparsın Albu?" Albu artık oturmayan, sıçramaya hazır halde duran Rottweiler'ı başıyla gösterdi.
"Bazı yöntemlerim var ve tamamen aciz değilim."
Harry ceket ceplerine pat pat vurarak sigara aradı. Ama köpeğin hırıltısı iyice tehditkar hale gelince vazgeçti.
"Bitkin görünüyorsun Albu, koşuşturmak seni yoruyor mu?"
Albu başını hayır anlamında salladı.
"Koşuşturan ben değilim Harry, sensin."
"Ya, bir polisi ulu orta üstü kapalı tehdit ediyorsun. Yorgunluk belirtisi diye buna derim. Neden artık oynamak istemiyorsun?"
"Oynamak mı? Bunu oyun olarak mı görüyorsun? Bir insanın geleceğiyle oynuyorsun. Bu bir çeşit kızma birader oyunu gibi mi geliyor sana?"
Harry Arne Albu'nun gözlerindeki öfkeyi gördü. Başka bir şeydi. Adam dişlerini sıkıyordu ve şakaklarıyla alnındaki damarlar kabarmıştı. Çaresizdi.
"Ne yaptığının farkında mısın?" dedi neredeyse fısıldayarak. Gülümsemeye çalışmıyordu artık.
"Beni terk etti. O, çocukları alıp gitti. Önemsiz bir ilişki yüzünden. Anna benim için bir şey ifade etmiyordu artık."
Arne Albu Harry'e yakın duruyordu. "Anna'yla bir arkadaşım galerisini gezdirirken tanıştım."
"Anna'nın orada kişisel sergisi vardı tesadüfen. İki tablosunu satın aldım. Sebebini bilmiyorum aslında. Ofis için aldığımı söyledim. Onları hiçbir yere asmadım tabii. Ertesi gün tabloları almaya gittiğimde Anna'yla sohbet ettim. Ve birden onu öğle yemeğine davet ettim. Sonra da akşam yemeğine. İki hafta sonra da hafta sonu için Berlin'e gitmeye. İş çığırından çıkmıştı. Kapana kısılmıştım ve kurtulmaya çalışmıyordum bile. Wiggins durumu anlayıp da beni terk etmekle tehdit edene kadar."
Sesi titremeye başlamıştı. "Wiggins'e bir daha onu aldatmayacağıma söz verdim. Benim yaşımda erkekler genç bir kadınla tanışınca bazen salakça etkilenirler dedim. Çünkü gençliklerini hatırlarlar. Genç, güçlü ve özgür oldukları zamanları. Ama sen artık öyle değilsindir. Hele özgür hiç değilsindir. Çocuk sahibi olunca bilirsin."
Sustu, soluk soluğaydı. Ellerini ceket ceplerine sokup konuşmaya devam etti.
"Anna tutkulu bir sevgiliydi. Anormalliğin sınırındaydı. Yapıştı mı asla bırakamıyordu sanki. Kendimi fiziksel olarak zorla kurtarmak zorunda kalıyordum. Bir keresinde onun evinden çıkmaya çalışırken ceketim yırtıldı. Ne demek istediğimi anlıyorsundur. Bir keresinde bana senin terk etmenden sonra düştüğü hali anlattı. Dağılmış neredeyse."
Harry karşılık veremeyecek kadar şaşırmıştı.
"Ama ona acıyordum herhalde," diye devam etti Albu. "Yoksa onunla tekrar görüşmeyi kabul etmezdim. İlişkimizin bittiğini açıkça ifade etmiştim. Ama altı üstü bana bazı eşyalarımı geri vermek istediğini söyledi. Senin geleceğini, her şeyin çığırından çıkacağını bilmiyordum. Senin Anna'yla ilişkime kaldığı yerden devam etmişim gibi davranacağını."
Başını eğdi. "Wiggins bana inanmıyor. Bana bir daha asla güvenemeyeceğini söylüyor. Bir şans daha vermeyeceğini."
Yüzünü kaldırdı. Harry adamın gözlerinde yalnızca umutsuzluk gördü.
"Sen sahip olduğum tek şeyi elimden aldın oğul. Hayatta ailemden başka bir şeyim kalmadı. Onları geri kazanabilir miyim bilmiyorum."
Adamın yüzü acıyla çarpıldı. Harry düdüklü tencereyi düşündü. Artık her an patlayabilirdi.
"Artık tek şansım şu ki, eğer sen yapmazsan..."
Harry Albu'nun elini ceket cebine soktuğunu görünce içgüdüsel olarak harekete geçti. Albu'nun dizini yandan tekmeleyip adamın asfalta dizüstü düşmesine yol açtı. Saldırıya geçen Rottweiler'ın yüzüne ön kolunu savurdu. Yırtılan kumaşın sesini duydu ve etine saplanan dişleri hissetti. Hayvanın çenesinin kilitleneceğini umdu ama zeki piç onu bıraktı. Harry karşısındaki siyah çıplak kas yığınına tekme savurup ıskaladı. Sıçrayan köpeğin tırnaklarının asfalta sürtündüğünü duydu ve üstüne gelen çeneyi gördü. Birisi ona Rottweiler'ların bir insanı öldürmenin en etkili yolunun onun gırtlağını parçalamak olduğunu, daha 3 haftalık bile değilken bildiklerini söylemişti. Ve şimdi o 70 kiloluk kas makinesi kollarının üstünden uçuyordu. Harry tekmenin momentumunu kullanarak yan döndü. Böylece köpek onun gırtlağı yerine ensesini ısırdı. Gerçi bu Harry'nin sorunlarının bittiği anlamına gelmiyordu. Kollarını arkaya uzatıp bir eliyle hayvanın üst çenesini, diğeriyle de alt çenesini kavrayıp var gücüyle çekti. Ama köpeğin ağzı açılacağına Harry'nin ensesine birkaç milim daha gömüldü. Köpeğin çenesinin kirişleriyle kasları çeliklendi sanki. Harry geri geri giderek kendini duvara savurdu. Köpeğin kaburgalarının çatladığını duydu ama hayvanın ağzı açılmadı. Harry paniklemeye başladığını hissetti. Kilitlenen çeneler hakkında bazı şeyler duymuştu. Bir çakalın erkek bir aslanın gırtlağını ısırdığını ve dişi aslan tarafından parçalanmasından çok sonra bile çenesinin kapalı kaldığını duymuştu. Ensesinden tişörtünün içine akan kanı hissedebiliyordu. Diz çökmüş olduğunu fark etti. Hissizleşmeye mi başlamıştı? Herkes neredeydi? Sofis sessiz bir sokaktı ama Harry burayı ilk kez bu kadar ıssız gördüğünü düşündü. Her şeyin sessiz gerçekleştiğini fark etti. Bağırışmalar, havlamalar yoktu. Ete sürtünen etin ve parçalanan etin sesleri vardı yalnızca. Bağırmaya çalıştı ama ses çıkaramadı. Görüş alanının kenarları kararmaya başlıyordu. Bir arterine baskı yapıldığını biliyordu ve beynine yeterince kan gitmediği için tünel görüşü oluşmaya başlamıştı. Ali'nin dükkanının önündeki limonlar parlaklıklarını yitiriyordu. Siyah, düz, ıslak ve sağlam bir şey gelip Harry'nin yüzünde patladı. Harry çakıl tadı aldı. Albu'nun çok uzaktan gelen sesini duydu. "Bırak!" Boynundaki baskı azaldı. Harry'nin yeryüzündeki konumu güneşten yavaşça uzaklaşıyordu. Ortalık zifiri karanlıkken birinin "Yaşıyor musun? Beni duyabiliyor musun?" dediğini işitti. Sonra kulağının yakınından çelik tıkırtısı geldi. Tabanca, bir tabancanın tetiği çekilmişti. "Has!" Harry boğuk bir inilti ve asfalta yağan kusmuğun sesini duydu. Yine çelik tıkırtıları. Emniyet kilidi açıldı. Birkaç saniye sonra her şey bitecekti. Harry'nin hissettiği buydu. Acizlik değil, korku değil, pişmanlık bile değil. Rahatlık sadece. Geride bırakacağı çok şey yoktu. Albu acele etmiyordu. Harry'nin geride bırakacağı bir şey olduğunu anlamasına yetecek kadar zaman geçti. Ciğerlerini havayla doldurdu. Arterleri oksijeni emip beynine pompaladı. "Tamam şimdi," diye söze başladı adam ama Harry onun gırtlağını yumruklayınca susuverdi. Harry dizlerinin üstünde doğruldu, halsizdi. Nihai saldırıyı beklerken bilincini korumaya çalıştı. Bir saniye geçti, iki saniye, üç. Kusmuk kokusu Harry'nin burnunun içini yakıyordu. Tepedeki sokak lambalarını gördü, sokak boştu, ıssızdı. Harry'nin yanında yatan mavi kapitone ceketli adam hariç. Adam ceketinin altına pijama üstü giymiş gibiydi ve gurultular çıkarıyordu. Parıldayan bir metal vardı. Tabanca değil, çakmaktı. Harry o adamın Arne Albu olmadığını gördü. Adam Trond Grette'ydi. Harry elinde bir fincan sıcak çayla mutfak masasında hala güçlükle ve hırıltılı soluyan ve panikten gözleri pörtlemiş Trond'un karşısında oturuyordu. Başı dönüyordu, midesi bulanıyordu ve boynu yanmış gibi zonkluyordu. "İç," dedi Harry. "İçinde bol limon var, kasları uyuşturup gevşetir, daha rahat nefes almanı sağlar." Trond itaat etti. Çayın işe yarar gibi görünmesi Harry'i çok şaşırttı. Trond'un yüzüne birkaç yudumdan ve öksürük krizinden sonra renk gelmeye başladı. "Ulk Terbol," dedi adam hırıltılı bir sesle. "Pardon, Harry, mutfak salyası görünüyorsun." Harry gülümseyip boynuna doladı. Havlu şimdiden kandan sırılsıklandı.
O yüzden mi kustun?
Kan görmeye dayanamam dedi Trond her seferinde. Gözlerini devirdi.
Eh daha kötüsü olabilirdi. Hayatımı kurtardın.
Trond başını hayır anlamında salladı. Seni gördüğümde epey uzaktaydım. Seslendim sadece. Adamın köpeği geri çağırmasının sebebi neydi bilmiyorum. Plakasını alamadığım için kusura bakma. Ama bir Cherokee Jeep'le gittiler. Harry bunun önemsizliğini belirtmek için elini salladı. Onun kim olduğunu biliyorum. Ya, soruşturma altında olan biri. Ama sen burada ne aradığını söylesen daha iyi olur belki Gret'te. Trond çay fincanıyla oynadı. Acil servise gidip o yaraya baktırmalısın kesinlikle.
Bunu düşünürüm. Sen son konuşmamızdan beri düşündün mü peki?
Trond başını yavaşça sallayarak onayladı.
Vardığın sonuç nedir?
Abime daha fazla yardım edemem. Harry Trond'un bunu fısıldayarak söylemesinin sebebinin gırtlağının incinmesi olup olmadığını anlayamadı.
Abin nerede?
Sana söyleyen kişinin ben olduğumu ona söylemeni istiyorum. Durumu anlasın.
Tamam.
Porto Seguro.
Brezilya'da bir şehir.
Harry burnunu kıvırdı.
Tamam, onu orada nasıl bulacağım?
Bana orada bir evi olduğunu söyledi, o kadar. Adres vermedi. Telefon numarası verdi sadece.
Neden? Kanun kaçağı değil sonuçta.
Bunun doğru olduğundan emin değilim. Trond bir yudum daha aldı. Neyse, adresini bilmememin daha iyi olacağını söyledi.
Orası büyük bir şehir mi?
Levin dediğine göre nüfusu 1 milyon civarıymış.
Tamam, bildiğin başka bir şey var mı peki? Ağabeyini tanıyan, adresini biliyor olabilecek insanlar.
Trond roksadıktan sonra başını hayır anlamında salladı.
Söyle dedi Harry.
Lev'le ben Oslo'daki son görüşmemizde kahve içmeye gittik. Buranın kahvesinin tadının eskisinden de berbat olduğunu söyledi. Mahallesindeki bir kahvede her gün kafe Zinio içiyormuş.
Kahve mi? Kahvehane yani.
Evet, kafe Zinio'da sert Brezilya espressosu. Lev oraya her gün gidiyormuş, kahveyle nargile içiyormuş ve mekanın Suriyeli sahibiyle domino oynuyormuş. Onunla arkadaş olmuş. Adamın adını hatırlıyorum, Muhammed Ali, şu boksör gibi.
Ve başka 50 milyon Arap gibi. Ağabeyin kahvehanenin ismini söyledi mi?
Söylemiştir herhalde ama hatırlamıyorum. Bir Brezilya şehrinde çok kahvehane olmasa gerek değil mi?
Haklı olabilirsin. Harry düşündü, artık elinde sağlam ipuçları vardı kesinlikle. Alnına dokunacak oldu ama elini kaldırmaya çalıştığı anda boynu acıdı. Son bir soru Gret'le. Bana bunu söylemeye neden karar verdin?
Trond'un fincanı biraz sarsıldı. Onun burada, Oslo'da olduğunu biliyordum.
Harry'nin boynundaki havlu kalın bir halat gibi gelmeye başladı. Nasıl?
Trond yanıt vermeden önce çenesinin altını uzun uzun kaşıdı. 2 yıldan fazla zamandır konuşmuyorduk. Durup dururken arayıp burada olduğunu söyledi. Bir kafede buluşup uzun uzun konuştuk. Kahveden o zaman bahsetti işte.
Bu ne zamandı?
Banka soygunundan 3 gün önce.
Nelerden konuştunuz?
Her şeyden ve hiçbir şeyden. O kadar uzun süredir tanışıyoruz ki önemli şeylerden çok havadan sudan şeyleri konuşuyoruz artık. Mesela babamızın gülleri filan gibi.
Önemli şeyler neler peki?
Keşke yapılmasaydı denebilecek şeyler ve keşke söylenmeseydi denebilecek sözler.
Bunların yerine güllerden bahsediyorsunuz yani.
Stine ile ben ailemin evinde kalırken güllere ben bakıyordum. Orası Lev'le birlikte büyüdüğüm yerdi. Çocuklarımızın büyümesini istediğim yerdi. Trond alt dudağını ısırdı. Gözlerini kahverengili, beyazlı muşamba örtüden ayırmıyordu. Bu bez Harry'nin annesi ölünce aldığı annesine ait tek şeydi.
Soygun hakkında bir şey söyledi mi?
Trond başını hayır anlamında salladı.
Görüştüğünüzde soygunu çoktan planlamıştı mutlaka. Bunun farkındasın değil mi? Onun karının çalıştığı bankayı soymayı planladığının.
Trond derin derin iç geçirdi. Öyle olsa anlardım sanırım ve onu engellerdim. Anlarsın ya, Lev bana banka soygunlarından bahsetmeye bayılırdı. Bankaların kamera kayıtlarının kopyalarını bulup Dizengrenda'daki dairede saklar, arada sırada onları birlikte seyretmemizde ısrar ederdi. Ne kadar zeki bir ağabeyim olduğunu göstermek için. Stine ile evlenip çalışmaya başladığımda artık planlarını dinlemek istemediğimi açıkça söyledim. Zor durumda kalıyordum.
Ağabey, Einstein'in o şubede çalıştığını bilmiyordu yani.
Einstein'in Nordea'da çalıştığını söylemiştim. Ama şubeyi söylemedim galiba.
Ama tanışıyorlardı.
Birbirlerini birkaç kez görmüşlerdi. Evet, aile toplantılarında. Lev öyle şeylerden pek haz etmezdi.
Araları nasıldı?
Lev istediği zaman etkileyici olabilir. Trond acı acı gülümsedi. Dediğim gibi ortak genlerimiz yoktu sanki. Lev'in iyi tarafını eşime göstermesi hoşuma gidiyordu. Stine'nin de Lev'in sevmediği insanlara ne kadar kötü davranabildiğini söylediğimde gururu okşanıyordu. Evimize ilk gelişinde Lev ona mahallemizi gezdirip küçükken oyun oynadığımız her yeri gösterdi.
O üst geçide götürmedi ama.
Evet, oraya götürmedi. Trond ellerini düşünceli bir edayla kaldırıp onlara baktı. Ama bunu kendisi için yaptığını düşünme. Lev yaptığı kötü şeylerden bahsetmeyi severdi. Öyle bir ağabeyimin olduğunu Stine'nin bilmesini istemediğimi anladı sadece.
Ağabeyinin yüce gönüllülüğünü abartmadığına emin misin?
Trond başını hayır anlamında salladı. Lev'in bir karanlık bir de aydınlık tarafı var. Hepimiz gibi. Sevdiği insanlar için canını verir.
Ama hapishanede değil.
Trond ağzını açtı ama yanıt vermedi. Gözünün altı seyiriyordu. Harry iç geçirip güçlükle ayağa kaldı.
Taksi tutup acile gitmeliyim.
Arabam var dedi Trond. Motor usulca uğulduyordu. Harry karanlık gece göğünün altında parlayarak geçip giden sokak lambalarına, gösterge paneline ve direksiyonu tutan Trond'un serçe parmağında ışıldayan elmas yüzüğe baktı.
''O yüzük hakkında yalan söyledin.'' diye fısıldadı. ''Elması 30.000 kron etmeyecek kadar küçük. Aşağı yukarı 5.000 kronu aldın bence. Stine için buradan, Oslo'daki bir kuyumcudan aldın değil mi?''
Trond başıyla onayladı.
''Sao Paulo'da Lev'le buluşun değil mi? Para onun içindi.''
Trond yine başıyla onayladı.
''Onu idare edecek kadar para.'' dedi Harry. ''Yeni bir iş için Oslo'ya dönmeye karar verdiğinde uçak bileti almasına yetecek kadar.''
Trond karşılık vermedi.
''Lev hala Oslo'da.'' diye fısıldadı Harry. ''Cep telefonunu istiyorum.''
''Bak ne diyeceğim.'' Trond Alexander Kiellands Plus Park'ından sağa saptı dikkatle. ''Dün gece rüyamda Stine yatak odama gelip benimle konuştu. Melek gibi giyinmişti. Gerçek melek gibi değil. Hani şu karnavallardaki melek kostümlü insanlar gibi. Yukarıya ait olmadığını söyledi.'' Uyanınca Lev'i düşündüm. Biz derse girerken onun okul çatısının kenarında oturup ayaklarını sarkıtmasını düşündüm. Küçücük bir noktaydı ama ne düşündüğümü hatırlıyorum. Lev yukarıya aitti.
19. ayrımın sonu. Sayfa 282.